Ayrım 1. AKP çoktan kapatılmalıydı. Vural Savaş. Bilgi Yayın Evi. 3. basım. Şubat 2008. Bu kitap 354 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 3 Mayıs 2010. Okuyan Levent Filyoz. Arka kapak. Vural Savaş'ın Hayatımın Kitabı dediği bu kitapta yazılanlar bilinmedikçe Cumhuriyetimiz savunulamaz. Vural Savaş 21 Ağustos 1938'de Antalya'da doğdu. Antalya Lisesi'ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1969'da mezun oldu. Ankara hakim adayı olarak 1972'de mesleğe başladı. Sırasıyla Aralık ve Gülnar Hakimliği ile Yargıtay Ceza Genel Kurulu Tetkik Hakimliği görevlerinde bulundu. 1987'de Yargıtay üyeliğine seçildi. Rekor kabul edilen oylarla 2 defa Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliğine seçildi. Seyfi Oktay'ın Adalet Bakanı olduğu dönemde yapılan bazı atamalar ve seçimleri içine sindiremediği için bu görevinden istifa etti. Yargıtay üyelerinin kendi içlerinden gösterdiği 5 aday arasından Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından seçildiği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine 21 Ocak 1997 tarihinde başladı, 2001'in Ocak ayında emekli oldu. Savaş'ın Bilgi Yayın Evi'nden çıkan kitapları Militan Demokrasi 2000, Militan Atatürkçülük 2001, Satılmışların Ekonomisi 2002, Atatürk'ün Kemiklerini Sızlatan Parti CHP 2003, Türkiye Cumhuriyeti Çökerken 2004, Emperyalizmin Uşakları 2005, Dip Dalgası 2006, Vatanın Bağrına Düşman Dayamış Hançerini 2007, AKP ve CHP'nin Gerçek Yüzü 2007, AKP Çoktan Kapatılmalıydı 2008. Ön Söz. Atatürk devrimleri tüm dünyada hayranlık uyandırırken ülkemizi ziyaret eden Rıza Şah'la Atatürk arasında şu konuşma cereyan eder. Rıza Şah, "Biraderim, yarın memleketime dönüyorum. Ziyaretim çok yararlı oldu. Burada gördüğüm yeniliklerin çoğunu orada uygulayacağım." Atatürk, "Çok memnun oldum. Kardeşiz, komşuyuz. Birbirimize benzersek iyi olur. Yalnız din adamlarına, yani sizin ahuntlarınıza, yani Şii imamlarınıza nasıl davranacaksınız?" Rıza Şah, "Onlara dokunmayacağım, bu konuda bir şey yapmayacağım. Onlar beni destekliyor, iyi geçiniyoruz." Atatürk, "Unutmayın ki toplumda köklü değişiklikler yapmak isteyen her lider yobazlarla meydan muhaberesi vermeye ve bunu kazanmaya mecburdur. Öyle yapılmazsa 10, 20 belki 50 yıl sonra din namına hareket ettiğini iddia eden biri çıkar. Her şeyi alt üst eder." İhsan Sabri Çağlayangil, Çağlayangil'in Anıları, Bilgi Yayın Evi sayfa 312. Şimdi de bazı Avrupa Parlamentosu kararlarına göz atalım. Avrupa Parlamentosu Bay Öcalan'a verilen cezayı lanetler. Avrupa Parlamentosu Türk hükümetine Kuzey Kıbrıs'taki işgal güçlerini geri çekme çağrısında bulunur. Avrupa Parlamentosu Türk hükümetine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, özellikle modern Türkiye Devleti'nin kurulması öncesinde Ermeni azınlığı maruz kaldığı soykırımın kamuoyu önünde kabulü çağrısında bulunur. Avrupa Parlamentosu Patrikhane'ye doğrudan bağlı olan Heybeliada Ruhban Okulu'nun derhal yeniden açılması çağrısında bulunur. Türk Devleti'nin bütünlüğü yalnızca Kürtlerin kendi dillerini kullanma ve öğrenme hakkıyla ve gelenek ve göreneklerinin varlığını sürdürmesiyle, fakat aynı zamanda uygun düzeylerde idari özellikle de uyumlu olmalıdır. Avrupa Parlamentosu Eyüp Kaymakamlığı'na bağlı Fener Rum Patrikhanesi'ne evrensel bir nitelik kazandırılmasını talep eder. Avrupa Parlamentosu Türkiye'nin Kuzey Irak'ta bir güvenlik bölgesi yaratma niyetini mümkün olan en sert terimlerle reddeder ve bu girişimi ciddi bir uluslararası hukuk ihlali olarak değerlendirir. Avrupa Birliği'nin bizden IMF politikalarının uygulanmasını, ülkemizdeki Kürtleri ve Alevileri azınlık olarak tanımamızı, Güney Kıbrıs Devleti'ne tüm limanlarımızı ve havaalanlarımızı açmamızı, Dicle ve Fırat'ın içinde İsrail'in de bulunduğu uluslararası bir komisyonca yönetilmesini istediği de gözden uzak tutulmamalıdır. Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan, Abdullah Gül'ün Dışişleri Bakanı olduğu AKP hükümetinin kabul ettiği AB müzakere çerçeve belgesi ile tavsiye niteliğinde olan Avrupa Parlamentosu kararları uyulması zorunlu müktesebat haline getirilmiştir. 7 Aralık 2004 kararları için Yunanistan Başbakanı Karamanlis, AB tarihinde ilk kez bir ülke kendini kelime kelime bağlamıştır. İster yazılı ister sözlü olsun, Türkiye artık bu durumdan kesinlikle geri adım atamaz demiştir. Genelkurmay Başkanımız Yaşar Büyükanıt 12 Nisan 2007 tarihli basını bilgilendirme toplantısında şu tarihi uyarıyı yapma gereği duymuştur. AB ile müzakere çerçeve belgesinin 10. maddesine bakın. Bırakın yazılı metinleri, kararları, sözlü beyanlar bile müktesebata girmiş. Bunlar Avrupa müktesebatıdır. Eğer bunu kabul eder, müktesebatı Avrupa Parlamentosu'nu dikkate alarak uygularsak Türkiye paramparça olur. AB müzakereleri çerçeve belgesinin 11. maddesinde ise Türkiye'nin uymak zorunda olacağı hak ve yükümlülükler, Türkiye ile topluluklar arasındaki tüm mevcut ikili anlaşmaların ve Türkiye tarafından akdedilen, üyelik yükümlülükleri ile uyumlu olmayan tüm diğer uluslararası anlaşmaların sona ereceği anlamına gelir denilmektedir. Bu maddenin kabulü ile Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığının ve güvenliğinin teminatı olan Lozan-Montreux 1959-60 Londra-Zürih anlaşmalarının en azından tartışma konusu yapılması kabul edilmiştir. Büyük Orta Doğu projesi, Müslüman halkların yaşadığı 24 ülkeyle birlikte Türkiye sınırlarının yeniden çizilmesi ve Diyarbakır'ın Irak'ın kuzeyinde oluşturulan kukla devlete merkez yapılmasını öngörüyor. ABD hükümetine bağlı çok sayıda kurum, Diyarbakır'ı kukla devletin merkezi yapacaklarını, bu devletin sınırlarını İskenderun ve Sivas'a kadar uzatan haritalar yayınlayarak dünyaya ilan ediyorlar. Hal böyleyken Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da partisinin ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz. Bu görevi yapıyoruz biz diyebilmiştir. AKP'nin bu kitapta ayrıntılarıyla açıklanan laikliğe aykırı davranışları, Anayasa Mahkememizin bugüne kadarki uygulamalarına göre kesinlikle bu partinin kapatılması için dava açılmasını gerektirdiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti'nin parçalanmasıyla sonuçlanacağı muhakkak olan dış politika uygulamaları da AKP'nin kapatılması için dava açılması nedenidir. Bu davanın açılmasında geç kalındığı için dava sonucunda milletvekilliği düşebilecek, siyaset yapma yasağı konabilecek kişiler, devletin en üst makamlarına seçilme ve atanma olanağına kavuştukları gibi, çoğunluğu AKP'li olan milletvekillerine, egemenliğimizi Avrupa Birliği'ne devreden, kuvvetler ayrımını ve dolayısıyla hukuk devletini yok eden, yargı erkini iktidar partisine bir gümüş tepsi içinde sunarak tek parti diktatörlüğünün yolunu açan, laik devletin, başka deyişle Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin sonunu getiren bir anayasayı da hayata geçirme olanağı yaratılmıştır. Hele anayasa taslağındaki gibi bir anayasa mahkemesi oluşturulduğu takdirde, Fethullahçı ve Nakşibendi olarak tanınan hukukçular anayasa mahkemesinde çoğunluk sağlayacakları için, AKP dahil laikliğe aykırı hiçbir partinin kapatılmayacağından, laik düzeni ihlal eden hiçbir yasanın iptal edilmeyeceğinden, anayasa mahkemesinin yüce divan sıfatıyla yaptığı duruşmalardan hukuka uygun kararlar çıkmayacağından emin olabilirsiniz. 1930'lu yıllarda Almanya'da olup bitenleri inceleyenler, Hitler rejimini anayasa ve yasaların verdiği yetkileri kullanma cesaretini gösteremeyen hakim ve savcılar yarattığı sonucuna varmışlardır. Türkiye Cumhuriyeti içinde bir gün sahipsiz kaldığı için yıkıldı ve parçalandı denilmesini istemiyorsanız, Cumhuriyetimize sahip çıkın ve neler yapılması gerektiğini öğrenmek istiyorsanız, bu kitapta yazılanları, özellikle kitabın sonundaki Anayasa Mahkememizin Refah ve Fazilet Partilerinin kapatılmalarına ilişkin kararlarını dikkatlice okuyun. Cumhuriyetimizi ancak bilgili ve cesaretli kimselerin koruyabileceğini de hiçbir zaman unutmayın. Vural Savaş, Onursal Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. Türkeş yaşasaydı. Paydos, Buzlar Çözülmeden gibi oyunların yazarı Cevat Fehmi Başkurt'la 27 Mayıs 1960 askeri harekatından sonra yaptığı ve Cumhuriyet Gazetesi'ne yayımlanan söyleşisinde, Alparslan Türkeş Demokrat Parti'nin Atatürk'ün devrimlerine ihanet ettiğinin ve ülkeyi geriye götürdüğünün delillerinden biri olarak ülkemizde çarşafla dolaşan kadın sayısındaki artışı, o zaman türban yoktu ve laikliğe aykırı bir akımın simgesi haline gelmemişti, göstermişti. Alparslan Türkeş'in 9 Işık doktrininde şunlar yazılıdır. Ortak pazara, AB'nin o zamanki adı, girişimiz sanayileşmemiz için ciddi bir engel teşkil edecektir. Kuruluş masrafları tecrübe kazanıncaya kadar geçecek zaman gibi faktörler dolayısıyla sanayileşmeye çalışan memleketimizin ileri birer sanayi memleketi olan ortak pazar devletleriyle rekabet etmesi mümkün değildir. Yabancılar ülkenin istediği yerinde, istediği ölçüde arazi ve imkan edinmelerine fırsat vererek Sevr Anlaşması'nın dolaylı uygulamasına sebep olacağı, kültürel ve sosyal deformasyona yol açacağı ve milli sanayinin gelişmesini engelleyeceği için ortak pazarın açıkça ve kesinlikle karşısındayız. Kalkınma için bölgesel işbirliği anlaşmasının milli yararlar açısından geliştirilip genişletilmesinde yarar görüyoruz. Üçüncü dünya ülkeleri, özellikle Orta Doğu ve Afrika'nın Müslüman ülkeleri ve kıta Çin'i ile ticari ilişkileri geliştirmenin büyük yarar sağlayacağına inanıyoruz. Alparslan Türkeş 1993'teki Türk Dünyası Kurultayı'nda alenen şöyle diyordu. Türkler coğrafyanın ve tarihi olayların bölmüş olduğu çeşitli bağlantılar dolayısıyla Ruslarla dostça ve insan haklarına dayalı, demokrasi ilkelerine uygun, karşılıklılık ilkesi çerçevesine birbirlerinin iç işlerine karışmadan eşit şartlarda ve eşit haklara sahip olarak çok sıkı bir işbirliği düzenlemelidir. Rıza Müftüoğlu, Derin Sayfalarıyla Milliyetçi Hareket adlı kitabında 1994'teki MHP Olağan Kongresi'nde Nazım Hikmet'in Bu Memleket Bizim şiirini okuyan Türkeş'in bunu neden yaptığını sorusuna ''Bölücüler azıttı, milli blok oluşturmalıyız. Bu blokta solcular, Nazım'ı sevenler de bulunmalı. Onlara bir zeytin dalı uzattım, beraber olmalıyız mesajını verdim.'' dediğini belgelemiştir. Bu açıklamalar ışığında soruyorum. 1. DSP, ANAP ve MHP koalisyonu devam ederken Başbakan Ecevit'in ABD planlarına alet olmayacağını belirtmesinden sonra 13 Temmuz 2002 tarihli Washington Post gazetesindeki başyazıda şöyle deniyordu. Pentagon'un savaş planları Türkiye'nin ABD güçleri için bir üs olarak işbirliği gösterebilmesine bağlı. ABD Savunma Bakanı Yardımcısı Paul Wolfowitz bu konuda görüşmelerde bulunmak üzere hafta sonunda Ankara'da olacak. Sorun bu hükümetin yerini kimin nasıl alacağı? Paul Wolfowitz'in Türkiye'deki temaslarından sonra Kemal Derviş derhal DSP'yi bölme girişimini başlattı. MHP ise hiç gereği yokken erken seçim istedi. Erken seçim yoluyla AKP'yi iktidara getirmek bir Amerikan planıydı. Alparslan Türkeş yaşasaydı ve partisinin başında bulunsaydı bu Amerikan planına bilerek veya bilmeyerek alet olur muydu? 2. Abdullah Gül Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın aynen uygulanırsa Türkiye paramparça olur dediği müzakere çerçeve belgesinin 10 ve 11. maddelerini kabul etmiş kişidir. 27 Nisan 2007 tarihli Genelkurmay bildirisinde ise Atatürk'ün ne mutlu Türk'üm diyene anlayışına karşı çıkan herkes Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanıdır ve öyle kalacaktır deniyor. Abdullah Gül Türkiye Kültür Teşekkülleri 3. İstişare Toplantısında ''Ne mutlu Türk'üm'' diyene lafını tutup her yere yaza yaza ''Türkiye aslında ilkel bir hale dönüşmüştür'' dediği bilinen bir kişidir. Genelkurmayımızın bu konulardaki görüşlerini her zaman benimsediği bilinen Alparslan Türkeş yaşasaydı ve hayatta bulunsaydı Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olmasının yolunu açacak herhangi bir girişimde bulunur muydu? 3. Anayasa değişikliği yoluyla egemenliğimizi AB'ye devretmenin yolunu açmaya çalışan AKP'nin laikliğe aykırı eylemleri dolayısıyla kapatılması tartışılırken Alparslan Türkeş yaşasaydı partisinin AKP'nin stepnesi, AKP'nin canlı kalkanı şeklinde anılmasına sebep olacak, parti yöneticilerince gerçekleştirilen söz ve davranışları engellemeye çalışmaz mıydı? Parti kapatma nedenleri. Federal Almanya Anayasa Mahkemesi Komünist Partisi'nin kapatılmasıyla ilgili 17 Ağustos 1956 tarihli kararında ilke olarak parti kapatma davalarında hangi delillerin esas tutulacağını şu şekilde belirlemiştir. Anayasaya aykırı maksatların ispatı için en önemli delil, anayasanın 21. maddesinin 2. fıkrasına göre partinin gayeleridir. Mezkür hüküm önleyici karakterine uygun olarak bu hususta önemsiz uzak gayeler arasında bir tefrik yapmamaktadır. Önemli olan sadece bir partinin gayelerine göre hür demokratik ana nizama zarar vermek veya onu bertaraf etmek maksadının olup olmadığıdır. Gayelerinden bu maksat hali hazırda ispat edilebiliyorsa onun düşüncelerine göre bu maksadın başarıya erişeceği veya erişmesi lazım gelen zamanın hukuki bir önemi yoktur. Kanun vaazının maksadı anayasanın devamı müddetince hür demokratik ana nizamı zedeleyecek hiçbir partinin inkişafına müsaade etmemektir. Bir partinin hedefleri kaideten şunlardan anlaşılır. Programından ve diğer parti makamlarının açıklamalarından, partinin siyasi ideolojisi hakkında söz söylemeye yetkili olarak tanınmış muharrirlerin yazılarından, ileri gelen görevlilerinin sözlerinden, partinin içinde kullanılan eğitim ve propaganda vasıtalarından ve bunlardan başka parti tarafından çıkarılan veya onun nüfuzu altında bulunan gazete ve mecmualarından bu çıkarılır. Parti organlarının ve taraftarlarının tutumları maksadın tespiti hususunda netice çıkarmaya imkan verebilir. Bütün gayelerin yazılı olması veya herhangi bir surette tespit edilmiş bulunması anlamında maksadın yazılı delillere dayanması şeklinde anayasanın 21. maddesinin 2. fıkrasında bir hüküm yoktur. Bir partinin anayasaya aykırı maksatlarının hiçbir zaman açıkça ilan edilmediği bilinen bir keyfiyettir. Geçen 10 yılın siyasi tecrübeleri bir partinin kullandığı siyasi vasıtaların şeklinden, hareketlerinin tarzından, onun hakiki maksadını anlamak ve sahte olanları ayırt etmek için kâfi derecede bilgi vermiştir. Demokratik ülkelerde açılan bütün parti kapatma davalarında bu ilkeler göz önünde tutulmuştur. son günlerde Avrupa ülkelerinde görülmekte olan iki parti kapatma davasına değinmek istiyorum. Belçika'da aşırı Front National, Milliyetçi Cephe Partisi kapatılması istemiyle mahkemede. Ayrıca partinin başkanı için 1 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Peki bu parti silaha mı başvurmuş, terör mü yaratmış? Hayır, gerekçe fikir ve düşünce hürriyeti sınırsız değildir. Emin Çöl Aşan, Hürriyet Gazetesi, 22 Haziran 2006. İspanyol polisi 4 Ekim 2007 tarihinde Bask bölgesini İspanya'dan koparmak isteyen ayrılıkçı terör örgütü ETA'nın siyasi kolu olan Herri Batasuna Partisi'ni, 22 üye ve yöneticisini Segura kasabasına bir toplantıyı basarak tutukladı. ETA'nın siyasi kolu önce Herri Batasuna adıyla kuruldu, yasaklandı. Yuskal Herriorak adıyla sahneye çıktı, kapatıldı. Sosyalista Abertzaleak adıyla yeniden kuruldu, kapatıldı. Ezker Abertzaleak adıyla tekrar örgütlendi, kapatıldı. Aukera Gustiak adıyla denendi, kapatıldı. Son kez 2001'de Batasuna adıyla örgütlendi. O da 2003'te yine yargı kararıyla kapatıldı ve tüm yöneticilerine siyaset yasağı getirildi. Nedeni terör örgütünü açıkça kınamamak ve teröristi terörist diye nitelememek. Avrupa Parlamentosu görüşlerini aktarmak isteyen Batasuna temsilcilerini binaya sokmadı. Bizimkiler şeref konuğu olarak ağırlanıyor. Ama aynı Avrupa Parlamentosu Türkiye'de 40 bin canın bir numaralı sorumlusu için Kürtlerin lideri diyen örgütün siyasi uzantısının önde gelen ismine Sakharov ödülü verdi. Erdal Şafak, İspanya AB Türkiye, Sabah Gazetesi, 6 Ekim 2007. Demokrasilerde parti kapatılmaz diyenler ya ülkemizi parçalamak isteyen kuruluş ve devletlerin işbirlikçisidir ya da cahil. Parti kapatmayla yetinmiyorlar. Partilerin en çok arzuladıkları şey iktidar olmaktır. Çünkü programları ve amaçları göz önünde tutularak komünist, faşist, sosyalist, sosyal demokrat, şeriatçı, cumhuriyetçi ne şekilde adlandırılırsa adlandırılsın, partiler iktidara ortak olmadan programlarını uygulayamazlar. Kurulu düzeni yıkmak veya değiştirmek iddiasında bulunan partiler ise o düzeni ne değiştirebilirler ne de yıkabilirler. Lenin'i, Mussolini'yi, Hitler'i, Humeyni'yi, Mustafa Kemal'i düşünün. İktidarı ele geçirmeyi veya ortak olmayı başaramasalardı, ülkelerinde düzen değişikliğini gerçekleştirebilirler miydi? Geçtiğimiz yıllarda Avusturya'da Hayder'in partisi seçimlerde en çok oyu almıştı. Bu partinin iktidara ortak olması ve Hayder'in başbakan olması söz konusuydu. Irkçı olarak bilinen bir partinin iktidara ortak olması istenmediğinden belli başlı demokratik ülkeler bu durum gerçekleşirse Avusturya'yı boykot edeceklerini söylediler ve baskı ile sonuçta aldılar. Zira seçim sonuçlarına saygı bahanesiyle de olsa ırkçı bir partinin tüm demokratik kurumlarda kadrolaşıp demokratik düzeni tahrip etmesine izin verilemezdi. Başka bir deyişle militan olmayan demokrasiler kendilerini koruyamazlardı. Şeriatçı, bölücü, ırkçı partiler hangi ülkede olursa olsun bir defa iktidara ortak oldular mı, iktidarın nimetlerinden yandaşlarını da yararlandırarak, daha iyi kadrolaşarak, bir veya iki seçim sonra mutlaka tek başlarına iktidar olurlar. Hele emperyalist devletlerin ve bizdeki gibi dış güdümlü tarikatların ve iş adamlarının, dolayısıyla şeriatçı görüşleri savunan medyanın en etkili kesiminin de desteğini sağlarlarsa, yaptıkları tahribat ne olursa olsun iktidardan uzaklaştırılmaları imkansız denecek kadar güçtür. 21 Ekim 1993 tarihli Sabah gazetesinde İngiltere'de Sinn Féin partisine karşı alınan önlemler şöyle açıklanıyor. İngiltere hükümeti 1988 yılında koyduğu yasaklamanın gerekçesi olarak radyo ve televizyonlarda söz söyleme fırsatının terör örgütlerini cesaretlendirdiğini ve teşvik ettiğini ileri sürmüş, onları bu kolay propaganda aracından mahrum etmek gerektiğini belirtmişti. Yayımlanan listede adı yer alan para ve militer ve terör örgütlerini destekleyen ya da başka kişileri böyle bir destek vermeye çağıran her türlü ifadenin yayımlanması yasaklanıyordu. Aynı zamanda bu tür örgütleri herhangi bir sıfatla temsil ettiği bilinen kişilerin sadece terör değil başka her konudaki görüşlerini de radyo ve televizyondan aktarmak yasaktı aynı yasaya göre. Bu ikinci nokta İngiltere örneği açısından çok önemli. Çünkü 1. Sinn Féin gibi IRA ile bağlantılı olduğu bilinen ama gene de yasal bir partinin sadece terör değil başka her konuda açıklama yapması engelleniyor. Örneğin bu parti kadın hakları, posta hizmetleri ya da eğitim gibi konularda da radyo ve televizyonda temsilcilerini konuşturamıyor. 2. İngiltere'deki uygulamanın bir özelliği terörü destekleyen veya terörle bağlantılı kişilerin medyada seslerinin duyulmasına getirilen yasak. Bunların görüşleri ancak altyazıyla veya aktörlere seslendirerek aktarılabiliyor. İngiltere'de televizyonda Nelson Mandela ile yapılan bir görüşmeye bile yayın yasağı konulmuştur. Bu görüşmede Mandela şu sözleri söylemişti. İrak kendi mukadderatını belirlemek üzere kurtuluş mücadelesi yapmaktadır. Onlar yabancı bir devlet olan İngiltere'nin sömürgesinden kurtulmak istemektedirler. Biz sömürgeciliğin her türüne karşıyız. Buna karşı mücadele edenleri destekliyoruz. Hükümetin görüşü. Terörle ilgili yayın yasağının 5. yılında süren tartışmalara cevap veren eski Kuzey İrlanda Başkanı ve şimdiki Kültür Bakanı Peter Brook, terör örgütleriyle onların taraftarlarının hala silahlı mücadeleyi ve adam öldürmeyi meşru siyasi araç olarak gördüğü bir ortamda söz konusu yayın yasağını kaldırmayı düşünemeyeceklerini söyledi. Brook'a göre demokratik bir toplumda meşru ve yasal siyasi amaçlar için radyo ve televizyonları kullanmakla aynı araçları şiddeti ve terörü haklı göstermeye alet etmek arasında büyük bir fark bulunduğunu unutmamak gerekiyor. Brook yürürlükteki yasağın asla sansür sayılamayacağını vurguluyor. Radyo ve televizyon gazetecilerinin tıpkı yazılı basındaki meslektaşları gibi aynı haklara sahip olduğunu ve terör örgütlerinin görüşlerini kamuoyunu bilgilendirmek üzere aktarmakta hala serbest olduklarını da kaydediyor. Bakan muhafazakar hükümet olarak teröristlerin ve yandaşlarının demokrasiye saygılı insanlarla aynı yayın haklarından yararlanmaması gerektiği ilkesinin kamuoyunda hala esaslı destek gördüğüne inandıklarını belirtiyor. Bilindiği gibi düşünce özgürlüğü ile bağdaşmayan hallerin başında sansür uygulamaları gelir. Kuzey İrlanda'da 1971-1994 yılları arasında terör olayları ile bağlantılı olarak radyo ve televizyona yayın yasağı konulmuştur. Aynı yasak 1988-1994 yılları arasında bütün İngiltere'de uygulanmıştır. İngiliz basını ise bu dönemde örnek bir sorumluluk duygusu sergilemiş ve terörle bağlantılı olarak toplumda karmaşa, galeyan ve heyecan uyandırıcı yayınlar yapmaktan özenle kaçınmıştır. Halen bu ülkede suçu destekleyen ve devlet otoritesini tahribe yönelik yayınlar yapılması yasaktır. İngiltere'deki bu yasaklarla mücadele etmeye yeltenenler de olmuştur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görülen Betty Purcell ve arkadaşları davası No. 89/15404'e göre bir örnek olay olarak değinmek istiyorum. Bayan Betty Purcell ve 16 arkadaşı televizyon veya radyo gazetecisi olup, Ulusal Gazeteciler Birliği ve Sınai Meslek Hizmetleri Teknik Birliği adlı iki sendika üyesidirler. Şikayetçiler 1960 tarihli Radyo İdaresi Kanunu'nun 31. maddesinde yapılan değişiklikle ifade özgürlüğü hakkının kısıtlandığını öne sürmektedir. Buna göre bakan emriyle suç övücü ya da devlet otoritesini zayıflatıcı bulunan yayınların yasaklanması öngörülmektedir. Yayın yasağı 12 ay yürürlükte kalabilmekte ve İrlanda Parlamentosu kararıyla uzatılabilmektedir. 1989 tarihli bakan kararıyla yasaklanan yayın konuları şöyleydi. IRA, Sinn Féin, Republican Sinn Féin, Ulster Defence Association, Irish National Liberation Army, INLA adlı örgütlere ilişkin her türlü yayın yasaktır. Kuzey İrlanda'da yürürlükte bulunan 1978 tarihli kanun uyarınca yasaklanan her türlü örgüt hakkındaki yayınlar da yasaktır. Bir siyasi partiye ayrılmış olup da Sinn Féin veya Republican Sinn Féin adlı örgütler hesabına veya onlarca gerçekleştirilen veya onları destekleyen, teşvik eden, öven yayınlar da yasaktır. Sinn Féin ve Republican Sinn Féin'i temsil eden veya o iddiada bulunan kişilerin bulunduğu her türlü yayın yasaktır. Komisyona adı geçenlerin ifade hürriyeti ve bilgilendirme hakkı adına yaptıkları başvurular, sınırlamaların demokratik bir toplumda terörle mücadele için zorunlu tedbir niteliği ortaya konulduğu gerekçesiyle komisyon tarafından dayanaktan yoksun bulunmuştur. Profesör Doktor Tekin Akıllıoğlu, Terör ve İnsan Hakları, İnsan Hakları Merkezi Dergisi, Kasım 1995, sayfa 18 ve devamı. Aynı şeyleri biz yapsaydık lehimize karar çıkar mıydı? AİHM'nin Türkiye gibi ülke bütünlüklerini korumalarında yarar görmedikleri ülkelere daima çifte standartlı uygulama yaptıklarını, bu mahkemenin aslında bir siyasi heyet olduğunu, hakimlerini seçimi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne bile ters düşen kararları göz önünde tutulduğunda hiçbir zaman gözden uzak tutmamamız gerekir. Anayasa dışı eğilimleri olan partilere karşı zamanında yasaları doğru dürüst uygulayamayan ülkeler de olmuştur. Siyaset bilimiyle uğraşanların ortak kanaati şu: aslında Hitler rejimini yaratanlar korkak hakim ve savcılardır. Bölücü parti ve akımlara karşı yasal tedbirler almamanın sonuçları tarihe Belçika örneği olarak geçecektir. Belçika 1831'de üniter bir devlet olarak iki halkın birliğinden doğdu. Hollandaca, Flemenkçe konuşan Flamanlar ve Fransızca konuşan Valonlar. Bir de Almanya sınırına yakın bölgede Almanca konuşan 100 bin kişilik bir topluluk var. Devlet kurulurken resmi dil Fransızca kabul edildi. Çünkü sadece Valonlar değil, Flamanların çoğunluğu da o dönemin küresel dili olan Fransızcadan yana tavır koydu. Üstelik Valon bölgesi kömür ve demir çelik işletmeleri sayesinde zengindi. Flaman bölgesi ise tarımla karnını doyurmaya çalışıyordu. Gel zaman git zaman İkinci Dünya Savaşı sonrası dengeler alt üst oluverdi. 1960'larda patlak veren kömür ve demir çelik krizleri Valon bölgesindeki işletmeleri iflas ettirdi. Buna karşılık gelecek vaat eden sektörlere yüklenen Flamanlar daha zengin, dolayısıyla daha söz sahibi konuma geldiler. Sonuç, Flamanca'ya da 1800'lerin sonunda ikinci resmi dil olarak tanınmıştı, günlük yaşamda hak ettiği önemin verilmesini istemeye başladılar. Kabul ettirdiler. Bunu bölgelerin ana dillerine göre ayrılması talebi izledi. Nüfusun, dolayısıyla siyasi temsilin çoğunluğu onlardaydı. Flamanlar %60, Valonlar %40. O sayede bu istekleri de yerine geldi. Daha sonra devletin bu yeni siyasal haritaya göre yeniden yapılandırılması talebi geldi. Yani üniter devletten federal devlete geçiş. O da oldu ve şöyle bir tablo ortaya çıktı. Belçika'da başkent Brüksel'de görev yapan federal hükümet ve meclis ile senatodan oluşan parlamento bulunuyor. Ayrıca Flaman topluluğu ve Flaman bölgesi parlamentosu ile hükümeti, Valon bölgesi parlamentosu ve hükümeti, Brüksel bölgesi, Flaman ve Valonların karışık yaşadıkları bölge parlamentosu ve hükümeti. Fransız topluluğu parlamentosu ve hükümeti, Almanca konuşanlar topluluğu parlamentosu ve hükümeti de var. Yani 10,5 milyon nüfusu ülkede 6 parlamento ve 6 hükümet cirit atıyor. O kadarla da kalmıyor. Özellikle Flamanlar kendi bölgelerinde tüm kamu kurumlarında Fransızca hizmet verilmesini suç haline getirdi. Trafik işaretlerinden dükkan tabelalarına kadar yaşamın tüm alanlarında Fransızcanın kökünü kazıdı. Geriye ortak değer olarak kala kala bir kral kaldı, bir milli takım, bir de bira ve çikolata. Geçenlerde Kral II. Albert'in katıldığı törende Flamanlar "Batsın Belçika" sloganları attılar. Tıpkı İspanya'da birliğin simgesi olan Kral Juan Carlos'un portrelerinin baskılar tarafından yırtılması, yakılması gibi. O yüzden önümüzdeki dönemde Türkiye'de dil tartışmaları kültürel alandan çıkarılıp siyasal talebe dönüştürülürse ve de bu devlete yeni model biçme çabalarıyla gündeme getirilirse, işin nereye varabileceğini kestirmek için Belçika örneğini hep aklınızda tutun. Erdal Şafak, Siyah, Sarı, Kırmızı, Sabah Gazetesi, 19 Kasım 2007. Birinci ayrımın sonu, sayfa 22.